Ayrım 15, faili meçhul mü? Ergün Poyraz, sayfa 174. Danıştay saldırısı sebebiyle müebbet hapse mahkum olmuş, öz ablasını gözünü kırpmadan öldürmüş, Atatürk'e ağır hakaretlerden mahkumiyet almış, laik demokratik cumhuriyeti yıkacağına dair yeminler etmiş, kendi canından ve kanından olan öz yeğenini 200 TL karşılığı erkeklere satmaktan hüküm giymiş biri bulundu. Hayattan hiçbir beklentisi ve ümidi kalmamış bu tipe çeşitli vaatler ve tahliye sözü verilerek gizli tanık yapılıp insanlara iftira attırıldı. 200 liraya kendi öz yeğenini erkeklere satan bu adama güya Ergenekon sanıklarından bir ismin yanında bulunan biri 1 milyon dolar önermiş ve Hablemitoğlu'nu vurmasını söylemiş. Savcıların Osman'ı bu sözleri açık kimliğiyle değil gizli tanık sıfatıyla anlatıyordu. Ve bu haliyle yüzü bile kızarmadan kendisini ahlak abidesi olarak tanımlayan bu kişi, yapılan 1 milyon dolarlık öneriyi kendisinin ahlaklı, doğru ve namuslu olduğu gerekçesiyle reddettiğini iddia ediyordu. Ha, bir de devlete iş yapmazmış, yapanların halini görmüş, ibret almış. Ama gizli tanık sıfatıyla bunları söyleyen Osman, duruşmalarda devlet ne isterse yaparım diyordu. Gülmeyin. Zira benim ülkem böyle birinin bu tür hezeyanlarına inanan din bezirganı öküzlerle dolu. Ergenekon tezgahı Amerika'ya tüyen homonun marş motorluğunda Kanada'ya kaçan bir başka homoseksüel, öz yeğenini erkeklere pazarlayan bir muhabbet tellalı, eli kanlı terörist Apo'ya kadın sağlayan bir başka pezevengin beyanlarına dayandırılmadı mı? Osman Yıldırım duruşmalarda Ergenekon'un çakma savcısı Tayyip'i çok sevdiğini söylemiş. Onun gazıyla da kendini Bilal-i Habeşi ilan etmişti. Eder, Osman Yıldırım ya da namı diğer 9 no'lu gizli tanık kim? Kendi öz yeğenini erkeklere 200 liraya satmaktan mahkum olmuş bir pazarlamacı, bir satıcı, bir nokta nokta nokta. Peki Tayyip? Türkiye'yi pazarlıyorum. Bizim için verilecek para önemlidir. Her şeyi pazarlar satarız, parayı veren düdüğü çalar diyen bir başbakan. Tayyip ile Osman birbirlerine ne de güzel yakışmışlar değil mi? Devam edelim. Ankara TEM'den amir düzeyinde birisiyle görüşen ve misyonerlerle, papayla ve Vatikan ile ilgili kitaplar yazan, bazen komünist, bazen şeriatçı, bazen de milliyetçi olan Yeni Mahalle menşeli son derece kıvrak bir yazar, Hablemitoğlu'nu İran Ermenilerinin öldürdüğünü iddia ediyordu. Hablemitoğlu'nun ardından oklar Hablemitoğlu'nun yakın görüştüğü bir isme, yani İhsan Güven'e dönüyor. Güven hakkında medyada linç kampanyaları başlatılıyor, tarikatçı iftiraları atılmaya başlanıyordu ve ardından bilinen cinayet. Tabii siz diyeceksiniz ki bunlar da tesadüftür, tesadüf. Araştırmacı ve yazar olmam nedeniyle Hizbullah operasyonundan Umut operasyonuna, Umut operasyonundan Milli Görüş operasyonlarına, onlardan sol örgütlere kadar yapılan tüm operasyonları en ince ayrıntılarına kadar bilmem ve jandarma bölgesinde oturmam sonucu Ankara Valiliğinin koruma kararını jandarmanın yerine getirmesinin bilinmesine rağmen Ergenekon tezgahında askerle özdeşleştiriliyordum. Kaldı ki korumalarımın arasında polis de vardı. Hablemitoğlu cinayetinin ardından onun hakkında iftiralarla dolu bir demeç veren bir emniyet genel müdür yardımcısı için şerefsiz alçak ve dahi kuduz köpek dediğimden dolayı başta emniyet genel müdür yardımcısı Emin Arslan olmak üzere 5 emniyet genel müdür yardımcısı hakkında ceza ve 5'er milyarlık tazminat davaları açıyorlardı. Sonuç, ceza davalarından beraat ediyordum ve bu beraatimi Yargıtay onuyordu, tazminat davaları da reddediliyordu. Soruşturmaya aslında soruşturmaması için dahil edilen özel yetkili savcı Cengiz Köksal, cinayeti çözmek yerine günlerini karısının ve kaynanasının özel işleriyle geçiriyordu. Köksal soruşturarak soruşturmamaya katılma misyonuna şu sözleriyle açıklık getiriyordu. Bu olayda zaman aşımı 20 yıldır. Bu cinayette zaman aşımına uğrayacak. Savcının bu sözlerini belgelememin ardından onun o gün nöbetçi olmadığını, olay yerinin yakınında bir başka savcının olduğunu, bütün bunlara rağmen soruşturmanın Cengiz Köksal'a verildiğini de kanıtlıyor ve bu durumu yazıya döküyordum. Savcı benim yazımın ardından basın toplantısı düzenliyor. Basın toplantısında bana ceza ve 15 milyarlık tazminat davası açtığını ilan ediyor. Benden almayı hayal ettiği paralarla yapacaklarını da anlatıyordu. Savcı Cengiz Köksal davaları kaybedip Yargıtay'ın kararı onamasının ardından "Meslektaşlarım beni sattı," diyordu. "Derya, dilin kemiği mi var?" Cengiz Köksal'ın ardından en ilginç açıklamayı Recep Tayyip Erdoğan gerçekleştiriyor. O da "bu ülke Hablemitoğlu cinayetini örttü" şeklinde gazetelere bir beyanat veriyordu. Hablemitoğlu cinayetten çok kısa bir süre önce Abdullah Gül ile görüşmüş, daha sonra Tayyip'in gerek eylemleri, gerek yerli yersiz konuşmaları ile bu ülke için nedenli tehlikeli biri olduğunu TV'lerde açıklamış ve "bu adamı susturun" demişti. Ancak susturulan kendisi olmuştu. Hablemitoğlu suikasta kurban gitmeseydi, basında yer aldığına göre Bülent Arınç ile ilgili olarak sarı kırmızı yeşil renkli çadırlarda yaptığı konuşmalarını ve PKK'lılarla ilgili bağlantılarını deşifre edecekti. Hablemitoğlu cinayetinin işlendiği tarihte Tayyip iktidardaki AKP'nin genel başkanıydı. Abdullah Gül başbakan, Abdülkadir Aksu İçişleri Bakanıydı. O halde soralım Tayyip'e, bu cinayeti kim örttü ve neden örttü? Cinayetten kısa bir süre önce Hablemitoğlu Abdullah Gül ile neleri görüşmüştü? Tayyip bu açıklama ile yetinmiyor. "Hükümetlerimiz döneminde bütün faili meçhulleri çözdük. Bir Hablemitoğlu kaldı, onun da durumu özel" diyerek o günlerde yaşanan Cumhurbaşkanlığı için sürdürülen gizli çekişmelere bir başka boyut kazandırmaya çalışıyordu. Ancak Tayyip'in bu çıkışları hüsranla son buluyor, İçkale Oteli'nin yolundan gelirken geçirdiği Sara krizi sonucu Cumhurbaşkanlığı hayalleri bir başka bahara kalıyordu. Yine Hablemitoğlu olayının ardından işlenen İhsan Güven cinayetinde de emniyetin içindeki Fethullahçı yapılanmanın teknik takibindeki katiller hiçbir engelle karşılaşmadan İhsan Güven ve eşini öldürüp ellerini kollarını sallaya sallaya kaçıyorlardı. Kaldı ki olaya karışan bazı zanlılara telefon kontürlerini bile emniyette yuvalanan F tipi polisler alıyordu. Ve Ankara Emniyet Müdürlüğü'nden aradılar. Savcı Hakan Yüksel Hablemitoğlu dosyasını raftan indirmiş, soruşturmaya kaldığı yerden devam ediyor ve beni tanık olarak dinlemek istiyormuş. 15 Aralık 2014 tarihinde Ankara'ya gittim. Ne yazık ki gittiğim gün savcı Yargıtay'a seçilmiş, dolayısıyla ifade vermem mümkün olmadı. Ancak elimdeki belge ve bilgileri verdim. O tarihten bir süre sonra Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı anayasal düzene karşı işlenen suçlar soruşturma bürosunun 26 Haziran 2015 tarihinde Aydın Cumhuriyet Başsavcılığına yazdığı yazı sonucu 29 Temmuz 2015 tarihinde Hablemitoğlu cinayeti ile ilgili tanıklık yapıp elimdeki belge ve bilgilerden bir suret daha verdim. 14 yıl oldu. Tetiği çeken ve çektirenlerin yakalanacağı günü bekliyoruz. Örümcek gibi ağlarını yavaş yavaş ördüler. Tarih 21 Ekim 2002. Ankara DGM eski savcısı Nuh Mete Yüksel, 2001 Taksim 583 hazırlık, 2002 Taksim 189 esas no ile Ankara Devlet Güvenlik Mahkemesi'nde Alman vakıfları yöneticileri ile bunlarla işbirliği yapan bazı isimler hakkında casusluk ve bölücülük iddiasıyla dava açtı. Dava açılmasıyla kıyametin kopması da bir oldu. Hemen basına Nuh Mete Yüksel hakkında montaj kasetler sürüldü. Aleyhinde kampanya başlatıldı. Emniyetteki Fethullahçı yapılanma Alman devletinin emrinde savcı ile ilgili biriktirdikleri yalan yanlış bilgileri servis etmeye başlamıştı. Yargılanması istenen isimlerin içinde İstanbul Barosu eski başkanı Yücel Sayman da vardı. Yücel Sayman'ın avukatı Mehmet Uçum'du. Uçum güya daha önce faili meçhullerle ilgili araştırma yapmış, araştırmanın harcamalarını küçük teyp kasetleri dahil Heinrich Böll Vakfı karşılamıştı. Doktor Necip Hablemitoğlu bu vakıf hakkında topladığı belgeleri özetle şöyle yazıya dökmüştü. Alman Yeşiller Partisi'ne bağlı Heinrich Böll Vakfı, Alman İstihbarat Örgütü BND'nin espiyonaj yani casusluk faaliyetleri kapsamında en çok kullandığı vakıf olarak dikkati çekmektedir. Türkiye'de son yıllarda gerçekleştirilen rejim karşıtı pek çok etkinliğin ardında Heinrich Böll Vakfı yer almaktadır. Ülkemizde en aşırı sağdan en aşırı soluna, ikinci cumhuriyetçilerden etnik bölücülere uzanan çizgide ortak paydası Türkiye Cumhuriyeti düşmanlığı olan tüm birey ve örgütleri bir araya getirme, ortak platformlar oluşturma çabası içinde görünen vakıf, Türk istihbarat kuruluşları nezdinde dikkat çekmemek için de özellikle espiyonaj faaliyetleri dışında tutulan normal bir Türk vatandaşını temsilci olarak göstermektedir. Hablemitoğlu, Heinrich Böll Vakfı'nın Türkiye karşıtı tüm etnik, ideolojik ve dinsel yapılanmaları, PKK'dan Pontusçulara, Pontusçulardan DHKPC'lilere, DHKPC'lilerden Kaplancılara, Kaplancılardan Fethullahçılara kadar tüm örgütleri destekleyip güçlendirdiğini, bu uğurda sadece 1999 yılında Alman devletinden 67 milyon mark aldığını iddia ediyordu. Maliye, mülkiye ve vakıf müfettişlerinden oluşan bir ekip Alman vakıflarının ülkemizdeki faaliyetlerini inceliyor ve 24 Ocak 2003 tarihinde hazırladıkları raporla Heinrich Böll Vakfı dahil yurdumuzda faaliyet gösteren tüm Alman vakıflarının kapatılmasını istiyordu. Müfettişler yüzlerce sayfa tutan raporlarında kapatılma isteminde şunları vurguluyorlardı. Heinrich Böll Vakfı'nın Türkiye İrtibat Bürosu'nun 1994 yılından beri sürdürdüğü yasa dışı ve devletimiz ve milletimiz için zararlı faaliyetlerine son verilmek amacıyla derhal kapatılması kanaatine varılmıştır. Davanın açılmasıyla kıyametin kopması da bir oldu dedik ya, montaj kasetler, iftira dolu imzasız mektuplar havalarda uçuşmaya başladı. Ne gariptir ki bunlardan biri de seçimler yaklaştığı için dışarıdan Adalet Bakanı yapılan Aysel Çelikel'e gelmişti. Çelikel ilk iş olarak montaj olduğu jandarma kriminal raporlarıyla sabit olan kaset nedeniyle savcı Nuh Mete Yüksel'i alelacele görevden aldı. MGK'da kendisine kasetin montaj olduğuna dair belgelerin verilmesine, savcının Tayyip ile ilgili çok önemli bir soruşturmayı sürdürdüğü anlatılmasına rağmen Nuh demiş, peygamber dememiş, o soruşturmayı yürütecek daha cevval savcı var demişti. Nuh Mete Yüksel'in görevden alınmasının ardından can dostu Necip Hablemitoğlu kalleşçe katlediliyor, cevval savcına Türkiye savcısı olma hayaliyle Tayyip hakkında takipsizlik kararı veriyor ve Tayyip de bu günlere geliyordu. Hadi gelin şimdi o günlerde ve bugün de faaliyette olan bir vakfa ve onun yöneticilerine bakalım. Mehmet Yılmaz Vakfı. Vakıf Başkanı Yücel Sayman, hani şu Alman vakıfları davasında yargılanan. Vakıf Sekreteri Mehmet Uçum, o günlerde Sayman'ın avukatı, bugün Tayyip'in baş danışmanlarından. Vakfın üyelerinden biri de oldukça ilginç, Aysel Çelikel. Çelikel o günlerde Tayyip hakkında soruşturma yapan ve soruşturmanın sonuna gelen Nuh Mete Yüksel'i alelacele görevden alarak Tayyip'in bugünlere gelmesinde ilk ve en önemli katkıda bulunan dönemin Adalet Bakanı. Şimdi ise Tayyip ve cemaat organizasyonları sonucunda evi basılan ve ardından hayatını kaybeden Türkan Saylan'ın yerine getirilen isim. Bugün Tayyip'in baş danışmanlarından Mehmet Uçum aynı zamanda Heinrich Böll Vakfı'nın temsilcisi. Çok değil, daha yakın zamanda ne diyordu Tayyip? Alman vakıfları PKK'ya yardım yapıyor. İhsan Güven Cinayeti. Atatürkçü emekli asker İhsan Güven eşiyle birlikte 30 Nisan 2004 tarihinde evinde öldürüldü. İhsan Güven'in öldürülmesinden bir hafta önce, her aydın cinayetinden önce olduğu gibi cemaatin televizyon ve gazetelerinde tarikat iftiraları yoğun bir şekilde işlenmeye başladı. Hablemitoğlu cinayetinden önce cemaat gazete ve televizyonları her zamanki gibi itibarsızlaştırma kampanyaları başlatmış, iftira üzerine iftira, yalan üzerine yalanlar uydurmuşlardı. Hablemitoğlu'nun bilgisayarında İhsan Güven ile beraber çekilmiş bir fotoğrafı vardı. Polis bilgisayara güya suikastı araştırmak için el koyunca bu resmi de görmüş, hemen yandaşı cemaate pas etmişti. Cemaat de İhsan Güven ile ilgili iftira ve yalan kampanyalarına başlamıştı. Ankara'dan bir polis ekibi hemen İhsan Güven'in eski eşine ulaştı. Onu Çeli'ye şarkı sözü verdiği ve karşılığını alamadığı şeklinde açıklamalar yapmaya ikna etti. Ardından davalar açıldı. Ancak her ne hikmetse eser sahibi kadınla Çeli'nin davası olaydan sonra da devam ettiği halde ne tarikat iddiaları ne de eser iddiaları iftira kumkuması cemaat basınında bir daha yer almadı. Ömrü tarikatlar ve onların başındaki din tüccarlarıyla mücadele içinde geçen İhsan Güven'e adice tarikatçı iftirası bile atıldı. Bu sözde Müslümanların attığı en iğrenç iftiralardan biri de çayını bile karıştıracak mecali olmayan 80 küsur yaşındaki adama grup seks yapıyor iftirasıydı. Koluna birisi girmeden yürüyemeyen, suyunu bile tek başına içemeyen bir insana sözde Müslümanlık adına atılan bu iftira, iftiraların en iğrenciydi. İhsan Bey ve eşinin öldürülmesiyle basın sanki görevini yapmıştı. Bundan sonrası onu ilgilendirmiyordu. Askeri törenle defnedilmesi gereken İhsan Bey iftiralar ardından sessizce toprağa verildi. Katil veya katil sürüleri yine amaçlarına ulaştı. İhsan Güven kimdir? İstihkam kıdemli binbaşı rütbesiyle Türk Silahlı Kuvvetleri'nden emekli olan İhsan Güven, aynı zamanda Amme İdarecisi, Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü sıfatını da taşıyordu. İTÜ İnşaat Fakültesini de bitiren Güven, inşaat mühendisi ve hidrojeologdu. Doktorasını yeraltı suları konusunda yapmıştı. 1924 Trabzon Vakfı Kebir doğumlu olan İhsan Güven, 1928'de 4 yaşındayken ailesi İstanbul'a göç etti. İlkokulu İstanbul Fatih'te bitirdi. Ortaokul ve lise 1. sınıfı İstanbul Erkek Lisesi'nde okudu. Yağ tüccarı olan babasının varlıklı zamanında Kuleli Askeri Lisesi 10. sınıfına kaydoldu. 1,5 senede 2 sınıf okuyarak 1940'da matematik, fizik, cebir, kimya birincisi olarak okulu bitirdi. 1942 yılında istihkam subayı olarak mezun oldu. 1943'te girdiği Fen Tatbikat Okulu'nu 1944 yılında bitirdi. İkinci Cihan Harbi'nin devamında 1944'te Hadımköy'e tayin oldu. Harp bitimine kadar bütün tahkimatlarda yani betonarmede başarılı oldu, takdirname aldı. 1948'de Sivas'taki birliğe 26 yaşında istihkam tabur komutanı olarak tayin oldu. 1951 senesi başında İstanbul'da 1. Ordu İnşaat Emlak Muavinliğine ve Müdürlüğüne tayin oldu. Yüzün üstündeki, tam rakamda 170, teknik personelle ordumuzun ve subayların zor şartlarla yaşadığı tesisleri asla dürüstlükten ayrılmayarak adam etmeye feragatle çalıştı. Bu görev sırasında tarafından tanzim edilen yenileştirme ve iyileştirme raporuna göre müdürlük düzenlenip bakanlık inşaat grubuna bağlandı. Bu yıllarda Demokrat Parti dönemi başlamıştı. Ordu mensupları yine yokluk ve zorluk içindeydi. Boğaz ve Trakya tahkimatlarında görevli inşaat komisyon üyeliğine atandı. Boğazlarda ve Trakya'da birçok yol, mevzi ve bina yaptı. Bunlarda hiçbir hileye asla müsaade etmedi. 1953-1955 senesinde İstanbul Boğazı Deniz Kuvvetleri İstihkam İnşaat Komisyonu'nda inşaat amirliğine tayin oldu. 1956'da İstanbul Boğazı İnşaat Komisyon Muavinliği ve Başkanlığını yaptı. Bu arada burada yapılan yolsuzlukları tespit etti, en üst kademeye bildirip mücadele etti. 1956 yılı içinde İskenderun Yarıkkaya arkasında bulunan ve 2000 kotta yer alan dağın tepesine dünyanın en büyük radarlarından birinin inşasını tamamladı. 60 ihtilalinde 55A kanununu çıkardı. Bu konu anılarında şöyle yer alır. Türkiye'nin doğusunda 55 büyük toprak ağası tespit etmiştim. Onlar topraklarını bir çeşit kral gibi yönetiyorlardı. Köylüler bir parça ekmek için günlerce perişan bir halde çalışıyorlardı. Ben de bunu önlemeye çalışıyordum. Toprağı tüccarın elinden, çiftçiden bedelinin 10 yılda ödenmesi şartıyla alıp çiftçiye verdim. Yine dediğim gibi komünizmden hoşlanmam, sosyalizmi de sevmem. Ancak köylü toprağı olursa ona sahip çıkar, vatanına sarılır, korur. Netice gerekli olan aracı, tohum, traktör gibi ihtiyaçları da bir kooperatif altında birleştirerek hallettim. Hükümet çiftçilere tohum verecekti. Bu yolla çiftçi karnını doyuracak ve komünizme kaymayacaktı. 55 toprak ağasını doğudan batıya sürdüm. Onlara insanları sömürmemelerini söylemiş, def etmiştim. Ancak bizden sonra gelenler reformu değiştirdiler. Bu 55 ağa siyasete dönerek 20'si İnönü'nün cephesinden, 35'i AP'den yani Demirel'in partisinden mebus oldular. Öldürülmeden bir sene önce Doğu ve Güneydoğu'nun adeta petrol denizi üzerinde olduğunu fotoğraflar ve birçok materyalle net bir şekilde belgeletti. 15. ayının sonu. Sayfa 184.